Ayrım 8.
Ağaçların kıpırdamayan yaprakları göğün mavi zeminine teker teker çizilmiş gibiydi. Işıkla yaşayan böcekler, yeşil yusufçuklar, kantaritler, diş budak ağaçlarına, sazlarına uçuyorlardı. Ve gölgeliklerde geviş getiren sürüler, bağların sıcaktan kavrulan kırmızı toprağı, eğik yüzeylerden kayan karayılanlar. Uyumadan önce öylesine serin ve şirin olan bu manzara nasıl da değişmişti şimdi. Birdenbire kayıktan dışarı atladım, kontun kapısından çıktığını görür gibi olduğum Kloş Gordon çevresinde dolaşırım diye yokuşu tırmandım. Yanılmıyordum. Kont bir çitin yanından yürüyor, hiç şüphesiz ırmak boyunca uzanan, azay yoluna açılan bir kapıya doğru gidiyordu. Bu sabah nasılsınız Sayın Kont? Mutlu bakışlarla baktı yüzüme. Kendisine böyle seslenildiğini pek sık işitmiyordu herhalde. İyiyim dedi. Bu sıcakta dolaşmaya çıktığınıza bakılırsa çok seviyorsunuz kırları. Beni burada açık havada yaşayayım diye gönderdiler ya. İyi, benimle gelip çavdarın nasıl biçildiğini görmek ister misiniz? Memnuniyetle diye kabul ettim. Ama ne saklayayım, çok cahilim bu konularda. Çavdarı buğdaydan, kavağı akça kavaktan ayırt edemem. Ekip biçme konusunda da hiçbir şey bilmiyorum. Neşeli bir hareketle geri döndü. İyi ya işte dedi. Gelin siz de yukarıdaki küçük kapıdan girin. Çit boyunca o içeriden yürüdü, ben dışarıdan. Monsieur de Chessel'in yanında hiçbir şey öğrenemezdiniz dedi bana. Çok yüksek bir asilzadedir o. Kahyasının verdiği hesapların dışında kalan şeylerle meşgul olamaz. Avlularını, binalarını, dinlenme yerlerini, meyve bahçelerini, bostanlarını gösterdi bana. En sonunda beni ırmağın yanında akasyalı, Japon yaldızlı yola götürdü. Burada yolun öbür ucunda Madame de Morzoff'u gördüm. Bir sıraya oturmuş iki çocuğuyla ilgileniyordu. Bu titreyen yaprak kümeleri arasında bir kadın ne kadar güzeldir. Benim gösterdiğim bu safça acelecilik karşısında şaşırmıştı belki de. Rahatını hiç bozmadı çünkü nasıl olsa yanına gideceğimizi biliyordu. Kont'la birlikte vadinin manzarasını bir de buradan seyrettik. Hayran oldum. Vadi daha önce baktığımız yüksekliklerdeki görünüşlerden tamamıyla ayrı bir manzara sunuyordu. İsviçre'den bir köşe diyebilirdiniz. Buradan bakınca Endre'ye karışan derelerin aktığı çayır bütün uzunluğunca görünüyor, sonra buğulu uzaklar içinde kaybolup gidiyordu. Mont-Bozon tarafından yeşil bir alan göz alabildiğine uzanıyor, bütün öbür taraflarda ise tepeler, ağaç kümeleri, kayalıklar bakışlarınıza set çekiyordu. Madame de Morzov'u selamlamak için ilerledik. Bu sırada o da Madeleine'in okumakta olduğu kitabı yere bıraktı. Sarsıla sarsıla öksürmeye başlayınca kucağına aldı. Yüzü sararmıştı kontun. Neymiş, ne var diye atıldı. Boğazı ağrıyor dedi. Bir şey değil, geçer. Hem başını hem sırtını tutmaktaydı çocuğun. Bu zavallı yaratığa hayat sunan iki ışın çıkıyordu gözlerinden. İnanılır şey değil sizin bu ihtiyatsızlığınız, dedi kont sert bir ifadeyle. Çocuğu ırmağın soğuğuna karşı tutuyorsunuz, taştan bir sıra üstüne oturtuyorsunuz. Ama babacığım, bank yanıyor sıcaktan, diye bağırdı Madeleine. Yukarıda sıcaktan bunalmışlardı, dedi kontes. Kont bana baktı. Kadınlar hep haklı çıkmak isterler, dedi. Bu sözlerini kabul edip etmediğimi bakışlarımla bildirmekten kaçınmak için boğazı ağrıdığından şikayet eden Jack'ı seyrediyordum. Annesi alıp götürdü çocuğu. Yalnız bizden ayrılmadan önce kocasının şöyle söylediğini duydu. Dünyaya böylesine hastalıklı çocuklar getiren kimse onlara bakmasını da bilmelidir. Son derece haksız sözlerdi bunlar. Ama kontun özseverliği kabahati karısına yükleyerek kendisini haklı çıkarma yönünde beliriyordu. Kontes yokuşlardan, merdivenlerden uçar gibi çıktı. camlı kapıdan içeri girerek kaybolduğunu gördüm. Monsieur de Morzov başı öne eğik, düşünceli bir sıraya oturmuştu. Katlanılmaz bir durumda kalmıştım ben de. Ne yüzüme bakıyor ne de bir kelime söylüyordu. Yakınlığını kazanmak için bel bağladığım bu gezinti suya düşmüştü. Hayatımda bundan daha müthiş bir çeyrek saat geçirdiğimi hatırlamıyorum. Gideyim mi, gitmeyeyim mi diyor, boyuna ter döküyordum. Gidip Jack'ın iyileşip iyileşmediğini sormayı bile unutması için kim bilir ne hazin düşüncelere dalmıştı. Birden yerinden kalktı, yanıma geldi. Şirin Vadi'ye bakmak için arkamızı döndük. Gezintimizi başka bir güne bırakırsak Sayın Kont, dedim tatlılıkla. Çıkalım diye karşılık verdi. Yazık ki böyle buhranları görmeye alışkınım. Ben ki bu çocuğun hayatını kurtarmak için kendi canımı gık demeden vermeye hazırım. Jack şimdi daha iyice, uyuyor dostum, dedi o altın ses. Madame de Morzov ansızın yolun ucunda göründü, hınçsız, öfkesiz geldi, deminki selamıma karşılık verdi. Bakıyorum kloş gordu seviyorsunuz, buna memnun oldum, dedi. Deminki haksız davranışını bağışlatmak isteyen kont, ''İster misiniz ata atlayıp Monsieur Desdalens'e çağırmaya gideyim?'' dedi. Kontes hiç merak etmeyin diye karşılık verdi. Jack bu gece hiç uyumamıştı da ondan oldu bu. Çok sinirli bir çocuk. Kötü bir rüya görmüş, sabaha kadar onu uyutabilmek için masal anlattım durdum. Öksürüğü de tamamıyla asabi. Yatıştırıcı bir hap verdim, yeniden uyudu. Kont karısının ellerini avuçlarının içine aldı, gözleri yaşarmıştı. Zavallı kadın, dedi. Bundan hiç haberim yoktu. Böyle önemsiz şeylere ne diye üzülürsünüz? Gidip çavdarlara baksanıza. Biliyorsunuz, siz orada bulunmadınız mı, ekin demetleri kaldırılmadan yabancı kimselerin tarlaya girmelerine müsaade ederler. Bu benim için ilk tarım dersi olacak madam, dedim ona. Halk arasındaki deyimiyle memnuniyetinden ağzı kulaklarına varan kontu göstererek iyi bir öğretmene düşmüşsünüz, dedi. 2 ay sonra öğrendim onun o geceyi büyük sıkıntılar içinde geçirdiğini ve çocuğun kuş palazına yakalanmış olmasından korktuğunu. Bense aynı gece o kayığa binmiştim, aşk düşüncelerine dalmış, hafiften hafiften sallanıyordum. Ölüm işaretleriyle alt üst olan alnını aydınlatmakta olan mumun ışığını, hayran hayran seyredişimi belki de penceresinden görür diyordum. Gerçekten o günlerde turda bir afet halini almıştı kuş palazı. Büyük zararlar veriyordu. Kapıya geldiğimiz zaman kont üzgün bir sesle, ''Madame Morzov bir melektir.'' dedi. İyice sarstı beni bu sözler. Henüz sadece yüzeyden tanımıştım bu aileyi. Bu gibi hallerde genç ruhların kapılacağı son derece doğal bir pişmanlık. Bana bu derin huzuru ne hakla bulandırmaya çalışıyorsun diye bağırdı. Kolayca inandırabileceği genç bir dinleyiciye rastladığından son derece memnun olan kont bana Bourbonların dönüşünün Fransa'ya hazırladığı gelecekten bahsetti. Konudan konuya atlayarak gelişi güzel konuşuyorduk. Bu arada çocukça fikirler ileri sürdü. Tuhaf bir şekilde hayret ettim bunlara. Matematik kesinliğe ulaşmış bazı gerçeklerden hiç haberi yoktu. Bilgili insanlardan korkuyordu. Başkalarının üstünlüklerini inkar ediyordu. İlerlemelerle belki de haklı olarak alay ediyordu. Kısacası, İçinde birçok dertler bulunduğunu gördüm bu adamın. Bu dertleri deşmemek için çok ihtiyatlı davranmak gerektiğini anladım. Onunla yapılan uzun bir konuşma bu yüzden doyurucu bir kafa çalışması haline geliyordu. Ondaki noksanları sezer sezmez kontesin bunları okşamak için gösterdiği yumuşaklığı göstererek ben de duruma uydum. Hayatımın başka bir döneminde olsaydı muhakkak ki kırardım onu. Ama bir çocuk kadar sıkılgandım, hiçbir şey bilmediğimi ya da yetişkin insanların her şeyi bildiklerini sanıyordum. Bu yüzden bu sabırlı çiftçinin Kloşgard'da elde ettiği parlak başarılar karşısında ağzım açık kalıyordu. hayran hayran dinliyordum tasarlarını. Kısacası farkında olmadan yaptığım bu pohpohlamalar sayesinde bu yaşlı kişizadenin sevgisini kazandım. Bu güzel toprağı, onun durumunu hayranlıkla övüyor, bu yeryüzü cennetini göklere çıkarıyor, Frasbel şatosunda kat kat üstün tutuyordum. Frasbel ağır bir gümüş takımdır dedim ona. Kloşgard ise içinde kıymetli taşlar bulunan bir mahfaza. Daha sonraları sahibinin adını da anmayı ihmal etmeyerek sık sık söylemişti bu cümleyi. Öyle ama diyordu, biz gelmeden önce burası pek acınacak bir durumdaydı. Yeni diktiği ağaçlardan, fidanlıklardan bahsettiği zaman iyice kulak kesiliyordum. Kır işlerinin cahiliydim. Araçların fiyatları hakkında, işletme usulleri konusunda soru üstüne soru yönetiyordum ona. O da bana bu kadar ayrıntıyı öğretmekten büyük bir şevk duyuyordu. Peki ama diyordu hayretle, okulda size ne öğretiyorlar? Daha o gün akşam eve dönünce karısına, Monsieur Felix çok sevimli bir genç demişti. Akşam anneme bir mektup yazdım. Frasbel'da kaldığımı bildirdim. Elbise ve çamaşır göndermesini istedim. O sıralarda tamamlanmakta olan ihtilalden habersiz olduğum ve ileride kader çizgim üzerinde yapacağı etkiyi bilmediğim için Paris'e döneceğim, hukuk öğrenimime devam edeceğim umudundaydım. Okul Kasım ayının ilk günlerinde açılıyordu. Demek önümde 2,5 ayım vardı. İlk sıralarda Kont'la sıkı bir dostluk kurmaya çalıştım. Bu dönem korkunç izlenimlerle doludur. Bu adamda sebepsiz bir öfkelenilme, umutsuz durumlarda birden bir vaziyet alıverme gördüm ki beni dehşete düşürdü. Onda bir zamanlar Kont ordusunda yararlıklar göstermiş yiğit asilzadeye bazı dönüşler, olağanüstü durumlarda politika alanında bir bomba gibi patlayan ve dürüstlükle cesaretin yarattığı rastlantılar sayesinde konağında yaşamaya mahkum bir adamdan bir eldebe, bir monçap, bir şaret yapan o iradelerin şimşeksi bazı belirtileri görülüyordu. Bazı varsayımlar karşısında burnu kasılıyor, alnı parlıyor, gözleri kuvvetini hemen kaybedecek bir yıldırım saçıyordu. Böyle anlarda hani gözlerimden, aklımdan geçenleri anlayacak da hiç düşünmeden tutup beni öldürüverecek diye ödüm kopuyordu. O sıralarda iyiden iyiye yumuşak bir insandım ben. İnsanları inanılmaz bir şekilde değiştiren irade bende yeni yeni belirmeye başlamıştı. Aşırı isteklerim bende korkunun verdiği sarsılmalara benzeyen bir takım duygu gerilimleri yaratıyordu. Mücadeleden yüz çevirecek adam değildim ama karşılıklı bir aşkın mutluluğunu tatmadan da öbür dünyayı boylamak istemiyordum. Önümdeki güçlüklerle içimdeki arzular birbirine paralel iki çizgi üstünde gitgide büyüyerek ilerliyordu. Bilmem ki nasıl anlatmalı duygularımı. Müthiş kararsızlıklar içinde bunalıyordum. Bir rastlantı bekliyordum. Boyuna gözlemlerde bulunuyordum. Kendimi sevdirmeyi başardığım çocuklarla içli dışlı oluyordum. Evin halini iyice kavramaya çalışıyordum. Kont farkında olmadan benim yanımda daha az çekingen olmaya başladı. Böylece onun mizacında meydana gelen ani değişmelere, sebepsiz derin kederlerine, acı ve kırıcı şikayetlerine, kindar soğukluğuna, İçinde bastırdığı çılgınca hareketlerine, bir çocuk gibi inlemelerine, umutsuzluğa kapılmış insan haykırışlarına, beklenmedik öfkelerine yakından tanık oldum. Ruhsal evrende hiçbir şey mutlak değildir. Bu özelliğiyle maddi evrenden ayrılır. Etkilerin şiddeti, karakterlerin ya da bir gerçeğin etrafına topladığımız fikirlerin gücüyle uyumludur. Benim Kloşgard'la ilgilerimin devamını yani bütün geleceğim bu tuhaf iradeye bağlıydı. Şatodan içeri her girişimde acaba bugün nasıl karşılayacak diye kendi kendime sorarken, o sıralarda daralması kadar açılması da kolay olan ruhumun neler çektiğini anlatamam. Bu karlı anında büyük bir fırtına kopacağını anladığım zamanlar yüreğim nasıl ezilirdi birdenbire. Sürekli olarak korku içinde yaşamaktı bu. Böylece ben artık bu adamın hakimiyeti altına girmiş bulunuyordum. Kendi acılarıma bakınca Madame de Morzov'un neler çektiğini sezinliyordum. Zaten onunla birbirimize anlamlı bakışlarla bakmaya başlamıştık. Bazen o gözyaşlarını tutuyor, benimkilerden yaşlar damladığı oluyordu. Kontes ve ben acıyla sınamış oluyorduk böylece. Gerçek hedeflerle, sessiz sevinçlerle, bazen batan, bazen su yüzüne çıkan umutlarla geçen o ilk 40 günlük süre içinde neler öğrenmedim ki ben. Bir akşam gün batımına karşı oturmuş, dindar düşüncelerle gömülmüş buldum onu. Güneş, vadiyi gözlerimizin önüne bir döşek gibi seriyor ve dorukları öyle şehvetli bir kızıllığa boyuyordu ki, tabiatın bütün yaratıklarını aşka çağırmasına aracılık eden o ilahiler ilahisini duymamaya imkan yoktu. Genç kız, kaybolup giden hülyalarını yeniden mi yaşıyordu yoksa? Genç kadın, gizli bir karşılaştırmanın acısını mı çekmekteydi? Halinde ilk itiraflara elverişli bir kendini bırakış var gibi gelmişti bana. İnsanın bazı günleri çok çetin olur, dedim. Ruhumu okudunuz, dedi. Ama nasıl oluyor bu? O kadar çok yönden benziyoruz ki birbirimize, diye cevap verdim. Acı ve zevk konusunda imtiyazlı olan, duyarlılıkları büyük iç sarsıntılarıyla bütünüyle titreşen, tabiatlarıyla eşyanın özü arasında sürekli bir uyum bulunan o ender yaratıklardan değil miyiz ikimiz de? Bu tip insanları her şeyin uyumsuzluk içinde bulunduğu bir çevreye koyun, korkunç acı çektiklerini göreceksiniz. Buna karşılık hoşlarına giden düşüncelere, duygulara ve yaratıklara rastladıkları zaman zevkleri büyük bir coşku haline gelir. Ancak bizler için bir üçüncü durum vardır. Bu durumun mutsuzluklarını ancak aynı hastalığa tutulmuş olan ve birbirlerini kardeşçe tanıyan kimseler kavrayabilir. İyinin de kötünün de bize işlemediği bir durum söz konusu olabilir. O zaman boşlukta kendi kendine çalarak duygularımızı belirten, sessizlik içinde kaybolup giden ezgiler çıkaran bir ork sebepsiz yere coşkulara tutulur, hiçbir melodi yaratmadan sesler çıkarmaya başlar. Yokluğun faydasızlığına baş kaldıran bir ruhun içine düştüğü bir çeşit çelişkidir bu. Müthiş bir çelişki. Bilinmez bir yaradan kan boşanması gibi besinsiz kalmış gücümüzün akıp gittiği bir takım yorucu oyunlar. Duygular seller gibi akar gider ve bundan günah çıkaran papazın bile anlayamayacağı müthiş zaaflar, tarifsiz hüzünler doğar. Böyle değil mi bizim ortak acılarımız? Titredi, gün batımına diktiği gözlerini oradan ayırmayarak karşılık verdi. Nasıl bilebiliyorsunuz bunları bu genç yaşta? Yoksa bir zamanlar kadın mıydınız siz? Ah, dedim içten kopan bir sesle. Uzun bir hastalık gibi geçmiştir benim çocukluğum. Madeleine'in öksürüğünü duydum, dedi aceleyle ayrıldı yanımdan. Kontes sürekli olarak evinde gördü beni. Ama hiç kuşkulanmadı. İki nedeni vardı bunun. Bir kere bir çocuk kadar saftı o ve fikrinin yanlış yollara doğru şaşmasına imkan yoktu. Sonra kontu eğlendiriyordum ben. Bu pençesiz ve yelesiz aslanın yemi olmuştum. Öte yandan şatoya gidip gelmek için hepimize makul gelen bir sebep bulmuştum. Tavla oynamayı bilmiyordum. Monsieur Morzov öğreteyim demiş, ben de kabul etmiştim. Bunu kararlaştırdığımız zaman kontes bana iyi ama kendinizi kurdun ağzına atıyorsunuz der gibi acımayla bakmaktan kendini alamamıştı. İlkin pek bir şey anlamamıştım bundan ama 3 gün sonra nasıl bir yükümlülük altına girdiğimi fark ettim. Çileli çocukluğumun meyvesi olan ve hiçbir şey karşısında yılmayan sabrım bu zorlu deneyler sırasında olgunlaştı. Bana açıkladığı bir kurala uymadan bir oyun oynasam, kont benimle insafsızca alay etmeden çekinmiyor, oynamadan önce biraz düşünecek olsam ağır oynadığım için canının sıkıldığını söylüyor. Çabuk davransam bu kez de acele hareket etmek zorunda kaldığı için öfkeleniyor. Yanlış oynasam bana acele ettiğimi ihtar ediyordu. Bir köy öğretmeni zulmü, eli sopalı cinsten bir zorbalıktı bu. Kendimi fena bir çocuğun boyunduruğu altındaki Epiktet'le kıyaslasam içinde bulunduğum durumu daha iyi anlayacaksınız. Parasına oynadığımız zaman hep kazanıyor diye aşağılık bayağı sevinçler duyuyordu. Neyse ki karısının o sırada söylediği bir söz beni hemen teselli ediyor, onun da derhal nezaket ve terbiye sınırları içine girmesini sağlıyordu. Çok geçmeden umulmaz bir işkencenin cehennemine düşmüştüm. Paramın son kuruşunu da bitirmiştim oyunda. Bazen geç saatlere kadar onlarda kalıyordum ama kont ben gidinceye kadar hep karısıyla benim aramda oturuyordu. Yine elverişli bir an olur da onun yüreğine akabilirim umudunu yitirmiyordum. Ama heyecanlı bir avcı tutkusuyla beklenen bu zamanı elde etmek için ruhumu yaralayan, paramı sızdıran bu olaylarla dolu tavla partilerine devam etmek gerekmiyor muydu? Kaç kereler güneşin çayırda yarattığı görüntülere, kül rengi gökteki bulutlara, buğulu tepelere, ay ışığının ırmağın hazinesindeki parıltılı titreyişlerine dalıp gider, şu sözlerden başka bir şey söylemezdik birbirimize. Gece ne güzel. Gece, kadınlar, madam. Şu sessizliğe bakın. Evet, insanın tamamıyla mutsuz olmasına imkan yok burada. Benim bu cevabımdan sonra o yine önündeki işine dönerdi. Onda yerini arayan bir sevginin uyandırdığı kımıltıları sezmeye başladım sonunda. Param kalmamıştı. Buysa artık tavla partilerinin sona erdiği anlamını taşıyordu. Anneme para yollaması için yazmıştım. Verdiği cevapta beni azarlamış, 8 günlük bir para bile yollamamıştı annem. Kimden para isteyebilirdim ki? Oysa benim için can alıcı bir önemi vardı bunun. İşte ben nereye gitsem ardımdan oraya gelen keder, burada da bu ilk büyük mutluluğumda gelmiş bulmuştu beni. Paris'te, lisede olsun, pansiyonda olsun, bilinçli bir perhis politikasıyla parasızlığın acısını kenara itebilmiştim. Ama Fraspel'de öyle olmadı. Aktif bir şekilde beni hırpalamaya başladı yokluk burada. İşte o zaman büyük bir hırsızlık etme isteği duydum içimde. Kendi benliğimize karşı beslediğimiz saygı yüzünden içimize boğmamız gereken suçlar, ruhu kaplayan cinayetler geçmeye başladı aklımdan. Korkunç bir öfkenin pençesindeydim. Annemin cimriliğinin bende zorunlu olarak yarattığı bunalımlar, vahşi düşüncelerin kalıntıları, ben de sanki derinliği ölçmek içinmiş gibi kenara kadar gelip de aşağıya yuvarlanmayan kimselerin gençlere esinlettikleri büyük hoşgörüyü yarattı. Soğuk terlerle beslenen dürüstlüğün, hayatın aralanmış perdeleri arasında yatağının kumları, çakılları görünen bu anlarda güçleniyordu gerçi ama insanın müthiş adaletinin kılıcı bir adamın boynuna inmek üzere kaldırdığı her seferde ceza yasalarını mutsuzluk nedir hiç bilmemiş kimseler çıkarmış diye düşünüyordum. Artık her şeyin son noktasına gelip dayandığı bir sırada Monsieur Chessel'in kitaplığında tavla üstüne yazılmış bir kitap buldum. İyice inceledim.